Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bir TV Box inceleyeceğiz. Ama TV Box sektörünü yaratan ürün desek haksız olmayız. Xiaomi'nin TV Box'ı bu konuda öncü ürünlerden biriydi. Ve artık 3. nesliyle birlikte karşımızda Xiaomi TV Box S 3. jenerasyon yazıyor. Kutta da özellikle bu ifadeyi görüyoruz. Şimdi bu ürünün evet güncellenmiş olduğunu söylüyoruz ama Xiaomi'nin TV Box ürünleri orantısal olarak ya da belli bir aritmetik şekilde ilerlemiyor. Yani her sene yeni modelini görmüyoruz. Bir önceki modelin üstünden ciddi bir zaman geçti ve ciddi bir zaman sonra yenilendi. Çünkü ilk model donanım olarak biraz geri kalmaya başlamıştı ve sunduğu özellikler de aslında rakiplerinin daha öne geçmesiyle, daha fiyat performans olmasıyla geri planda kalmıştı. Bakalım yeni modelle birlikte bu durumu toparlayabilmişler mi? Ne kadar mantıklı olabilmişler? Beraber göreceğiz. Öncelikle malzeme yapısıyla başlayalım. Biraz kavisli bir yapıya sahip. Olabildiğince hafif, yaklaşık 90 gram ağırlığında, çok da bir hacim kaplamıyor. Bir televizyonun altına ya da çeşitli ünitelerin altına kolayca yerleştirebilir ve gizleyebilirsiniz. Ancak burada şöyle bir sıkıntısı var. Üzerindeki portlar çok çeşitli değil. Bir tane HDMI 2.1 portu var. Bir tane USB 2.0 portu var. Bir tane de güç portu var. Yani Ethernet'te, ek USB'di, Type-C'di gibi portlar yer almıyor. Bunu çözmenin yolu da USB A portundan bir hub takmanız. Ben de bu şekilde kullandım. NPO'nun bir hub'ını kullandım bu video süresince. Ama onu da dönüştürücüyle kullandım. Type-C bir hub'tı. O yüzden bir tane Type-C olsa port olarak isterdim. Üzerinde bir LED var. Bu da çalışma durumunu ve algılayıp algılamadığını gösteriyor. Beyaz olarak yanıyor. Bu LED'in olması güzel bir detay. Çünkü bu tip ürünlerde bir ekran ya da bir size bir geri dönüş bildiren bir ek bir durum olmadığı için bu tip LED'lerin olması benim ürünle ilgili, çalıştığı ile ilgili olumlu ipuçları veriyor. Şimdi görüntü lisanslarına bakalım. Görüntü tarafında Dolby Vision'ı destekliyor. HDR 10 Plus'ı destekliyor. AV1 kodlama desteği var. Böylelikle sıkıştırılmış ve yüksek kalite görüntüler oynatabiliyorsunuz. Bunlara yer verebiliyor. 4K 60 Hz olarak çıkış verebiliyor. Maksimum çıkışı bu şekilde. HDMI 2.1 var diye bazen 120 Hz olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Böyle bir desteği yer almıyor. Ses tarafında Dolby Atmos'u destekliyor ve DTS:X'i de destekliyor. İçerik platformlarında neler oynatabiliyor diye baktığımda Netflix'te yüksek kaliteyi destekliyor. 4K olarak da Dolby Vision olarak görebiliyorsunuz. Keza Amazon'da da en yüksek kaliteyi tüketebiliyorsunuz. Disney'de de içerik konusunda bir sıkıntı yok. HBO tarafında yüksek içerikleri destekliyor ve oynatım olarak baktığımda görsel kalitenin fena olmadığını gördüm. TOD platformunda ayrıyeten bir deneme yaptım. TOD biliyorsunuz çalışmamasıyla meşhur bir platform. Orada da verimli bir şekilde canlı yayınları, spor etkinliklerini takip edebildim. YouTube tarafında da 4K HDR olarak içerik tüketebiliyorsunuz. Orada da bir içerik kısıtlaması yer almıyor. Kendi harici diskimden oynatma durumuna baktım. Herhangi bir sıkıntı olmadan kendi harici SSD'mden içeriklerimi oynatabildim. Burada yüksek bitrate videolar denedim. Evet, 100 megabit videoların üzerine çıktığınızda bir buffer durumu, takılma değil ama bufferlama gibi bir durum olabiliyor. Büyük bir sorun değil ama buradaki USB 2.0 portunun hızına takıldığımız için biraz bu tip durumlar yaşanabiliyor. Ama çok büyük sorun değil dediğim gibi. Çünkü kendi diskinizden tükettiğiniz içerikler genellikle bu kadar yüksek bitrate'li olmuyor. O açıdan sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Tabii ki böyle harici güç beslemeli bir hard diskiniz vesaire varsa onu da kullandığınız hub'un güç beslemeli olması halinde sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Çünkü üzerinden verdiği güç çıkışı yüksek watt vermek için uygun değil. Onu da ayrıyeten ekipman bağlayacaksanız söyleyeyim. Medya oynatıcı tarafında kendi içerisinde bir dahili oynatıcı var. Ama bunun dışında Android olduğu için istediğiniz Android destekli medya oynatıcısını deneyebiliyorsunuz. Ben VLC ve Kodi'yi kullandım. Onlar sorunsuz bir şekilde gayet çalıştı. Bu üründe Miracast desteği de yer alıyor. Bunun dışında lisanslı bir TV kutusu olduğu için Google'ın Home sistemi üzerinden, kendi uygulaması üzerinden aktarım da yapabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir destek olmuş. Ayrıca tarayıcı üzerinden de içerik tüketmek istiyorsunuz. Malum film siteleri üzerinden. Bizim burada tabii ki kendi benchmarkımız Donanım Haber sitesi olacak. Ama Donanım Haber sitesi de fazlaca reklam içerdiği ve üzerinde fazlaca yük barındıran bir site olduğu için o tip sitelerle benzer bir senaryosu olacaktır. Orada da oynattığımız videolarda düzgün bir başarım elde ettik. Yani bu tip sitelerde güzelce içeriğinizi tekrar tüketebileceksiniz. Şimdi performans tarafına biraz yoğunlaşalım. Burada açılış hızları standart Android kadar, yaklaşık 30 saniyede kendine gelmesi sürüyor. Bu açıdan bakıldığında Fena değil diyebiliriz. Zaten bu tip TV Box'ları genellikle bekleme modunda kullanıyorsunuz. Güç tüketimleri de çok düşük olduğu için sorun olmuyor. Termal performansına baktığımda evet dış yüzeyinde belli bir ısınma gözlemledim. Ve bu ısınmanın performansa çok bir olumsuz etkisi olmadığını gördüm. Yani kendini stabil bir performansta genellikle tutabiliyor. Çünkü başka incelediğim TV Box'larda ısıya bağlı ciddi performans dalgalanmaları görmüştüm. Bu üründe öyle bir sorunla karşılaşmadım. Şimdi bu ürünün kalbinde ne var diye bakarsak Emlogic'in bir işlemcisi var. Emlogic'de bu tip TV Box çözümlerinde en başarılı işlemci olarak da adlandırabiliriz ürün olarak. Burada kullanılan platform S905X5M platformu. Bir öncekinde eski nesli kullanılıyordu. Burada biraz daha frekansı yükseltilmiş, üretim teknolojisi ilerlemiş hali var. 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanmış bir yonga. ARM Cortex A55 çekirdeklerini kullanıyor. 4 çekirdek 2.5 GHz'e kadar kendini çıkarabiliyor. Çalışma frekansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Grafik tarafında biraz beklentimi karşılamadı aslında. Mali G310 kullanıyor. Bu da düşük sınıf bir grafik birimi aslında. Onun V2 versiyonu olarak adlandırmışlar. Bunun standardından farkı frekans hızlarının biraz daha yükseltilmesi olarak söyleyebilirim. Ve temel donanım olarak baktığımızda tüm işleri fazlasıyla yerine getirebiliyor. Arayüz performansında da genel olarak akıcı olduğu söylenebilir. Ama zaman zaman hıçkırmalar, takılmalar sizin yoğun kullanım tecrübenizde yaşanabiliyor. Hatta arda arda bazı uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda da uygulama açılış hızlarının düştüğünü ve performansın randımanlı bir şekilde sürdürülemediğini gözlemleyeceksiniz. Depolama tarafında 32 GB bir depolama kullanmışlar. Bir önceki versiyon 8 GB dahili depolama ile geliyordu. Bu konuda bakıldığında ciddi bir ilerleme kat etmişler. Ama depolama ile ilgili yaptığım performans testinde eMMC olduğunu gözlemledim ve performansı da çok yüksek değildi. 100 MB okuma yazma hızlarının sınırında takıldı diyebilirim. Daha hızlı bir depolama birimi kullanılması bu tip ürünlerde daha iyi oluyor. Çünkü direkt ürünün açılış, kapanış performanslarını bir işlem yaparken bekletmesi gibi konularda direkt etki ediyor. Burada depolamayı daha iyi kullanabilirlermiş. Bir diğer noksan diyebileceğim kısmı da 2 GB RAM'de gelmesi. Fiyatını orantıladığımızda rakiplerde 4 GB RAM'leri standart olarak görüyoruz neredeyse. Burada 2 GB RAM'le kalması biraz tat kaçırıcı bir nokta olmuş. Çünkü RAM'in fazlası hakikaten Android'de olmuyor. Siz ne kadar RAM verirseniz Android o kadar tüketiyor. Tabii ki temel çalışmasında içerikleri tüketmede bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama bu tip bir üründe bunun daha refah çalışmasını özellikle isterseniz zaten bu tip bir box alıyorsanız ya mevcut Android'inizin performansından memnun değilsinizdir ya da elinizdeki televizyonu akıllandırmak için kullanıyorsunuzdur. Bu koşullar altında düşünüldüğünde RAM'in düşük olması ve depolama biriminde yavaş olmasıyla bu ürün biraz sıkıntılı diyebilirim. Ama kullanılan işlemcinin performansı ile ilgili bir sorun yaşamayacaksınızdır. Bu işlemcide yapay zeka düzeltme özelliği de var EESR adında. Bunu ayarlarından açıyorsunuz. Ve görüntüde özellikle düşük bitrate'li ya da düşük çözünürlükte bir görüntü izliyorsanız onun upscaling'ini başarılı bir şekilde yapabiliyor. Donanımdan biraz yiyor. Zaman zaman takılmalara da sebebiyet verebiliyor. Bu tip durumlar sizin için sorun arz ediyorsa bu ayarı kapatıp daha smooth bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Bunu da özellikle vurguladım. Oyun kısmına geldiğimizde temel emülatörleri destekleyebiliyor ama yüksek grafikli işte Nintendo emülatörüydü, PlayStation emülatörleriydi. Bunlar da kas gücünün biraz sınırına takılıyorsunuz. Ama 16 bit ya da 8 bit oyunları gayet güzelce oynayabiliyorsunuz. Benim tecrübem bu şekilde güzeldi. Kendi içerisindeki Android TV'nin desteklediği oyunları da çok büyük bir performans sıkıntısı olmadan güzelce oynayabiliyorsunuz. Yazılım olarak Wideband L1 desteğiyle çıkıyor. Zaten içerik platformlarında yüksek kaliteyi verebilmesinden bu desteğin olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca Netflix için görüntü lisansı da yer alıyor. Bunu da ekstra olarak vurgulamış olayım. Kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor ve Xiaomi'nin TV Box modelleri genelde güncelleme alıyor. Tabii ki bununla ilgili söylem var mı diye baktığımda resmi olarak. Resmi olarak kaç tane güncelleme alacağı ya da kaç yıl alacağı ile ilgili bir söylem yok. Ama teoride en az bir sürüm alacak gibi diyebiliriz. Çünkü geçmiş modellerde en az bir sürüm yükseltmeyi yapmış durumda Xiaomi. Bunda da Android 15'i alabileceği ile ilgili çok ayakları yere basmasa da bir söylemde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Arayüzü Google TV. Google TV arayüzünü ben pek beğenmiyorum biliyorsunuz. Android TV arayüzü daha temel ve bütün işlevlerim aslında basit bir şekilde alıştığımız arayüzde yedirilmiş halde. Google TV daha görsel ağırlıklı ve sayfa tasarımı diyebileceğim sekmeler halinde özelliklerinin gizlendiği bir arayüz. Kimisi için bu karışık gelebiliyor ve bir çeşit launcher gibi bir seçenek olsa bu tip üreticilerde, işte Android TV ya da Google TV launcher gibi bir ayar yapabilsek güzel olur. İsteyen istediği gibi kullansa. Bunu arıyorum ama firmalar ya Android TV kullanıyorlar arayüzü ya da Google TV kullanıyorlar. Bir ikisi arasında geçiş yer almıyor. Kutudan çıkan yazılımından bahsetmişken kutu içeriğinden de bir kısaca değineyim. Bir HDMI kablosu çıkıyor. Öyle çok uzun bir kablo değil. Hatta duruma göre sorun da yaşayabilirsiniz. Ayrıyeten kumandası çıkıyor ama kumandanın pilleri kutu içeriğine dahil değil. Onu siz takacaksınız. Bunun dışında bir güç adaptörü yer alıyor. Onu da DC'den takıyorsunuz. DC'den taktığınız portun da güç değerlerini sizin ekranlarınıza getirmiş oluruz. Ürünün kutu içeriğindeki en önemli aksesuar olan kumandasına geçelim. Kumandası Bluetooth destekli ve sesli komutları da algılıyor. Mikrofonu fena çalışmıyor. Ben komutlarla ilgili bir sorun yaşamadım. Ve Bluetooth olmasıyla 360 derece kontrolü destekliyor. Kısacası TV Box ürünü direkt görmeden de kumanda üzerinden fonksiyonları verebiliyorsunuz. Ve çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Laglı bir kumanda değil. Üzerinde çeşitli platformlar için kısa yol tuşları var. Netflix, Amazon Prime, YouTube. Hatta sizin atayabileceğiniz uygulama düğmesi gibi detaylar var. Çok tuşlu bir kumanda değil. Üzerinde Xiaomi'nin platformu için bir tuş var. Geri ve ana menüye dönmek için düğme var. Yani çok fonksiyonel bir kumanda diyemem. Ama kendi işlerini düzgün bir şekilde yapabilecek medya oynatımı için yeterli bir kumanda diyebilirim. Kablosuz teknolojilerine bakarsak Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte geliyor. Görece güncel standart diyebiliriz. Bir önceki modelin Wi-Fi standardı daha düşüktü. Bununla birlikte Bluetooth 5.2 desteğiyle geliyor. Çeşitli klavye, mouse, gamepad gibi aksesuarlara da bağladım. Bir sorun çekmedim. Onları da güzel bir şekilde destekleyebildi. Wi-Fi performansını yorumlayacak olursam Wi-Fi fena değil. Yani benim kablosuz tecrübemde bir sorunla karşılaşmadım. Sinyal seviyesi iyiydi. İnternetimizin hızını tam anlamıyla kullanabildik. Harici olarak dediğim gibi bir hub üzerinden Ethernet bağlayarak kablolu bağlantı da yapabiliyorsunuz. Ama orada bir kar sanma durumu oluşuyor. Keşke Xiaomi bu modelde port anlamında en azından bir Ethernet koysaydı. Type-C bari koymadı ama Ethernet olsun isterdim. Çünkü kablolu internetin stabilliğini arayabilirsiniz bazen. Bununla birlikte incelemenin son aşamasına geçelim. Fiyat ve değerlendirme kısmına. Şu anda bu ürün 3000 lira üzerinde fiyatlara satılıyor. Bence 3000 lirayı edecek bir donanımla gelmiyor. Lisanslı bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor diyebilirsiniz. Ama lisans işini de çok daha uygun fiyata veren çeşitli TV Box çözümleri var. Hal böyle olunca fiyat performans anlamında oldukça zayıf bir ürün diyebilirim. Çünkü bu fiyatları satılan ürünlerde daha yüksek donanımlar görebiliyoruz. Evet, bu kadar güncel bir işlemci yer almayabiliyor onlarda ama lisans ve çalışma kısmında bu fiyatlara daha başarılı ürünler almanız mümkün. Hatta bu ürünün yarı fiyatına satılabiliyor diyebileceğim noktalarda gene sürdürülebilir performans aldığınız ve lisans tarafında da sorun çekmediğiniz çözümler bulunuyor. Bu ürünün ben bu fiyata çok kalmayacağını düşünüyorum ve yakın zamanda ikinci nesliyle benzer fiyatlara satılacaktır. İkinci nesli de ortadan kaybolacaktır diye düşünüyorum. Şu aşamada almak için bence henüz erken, fiyatın 2500 lira altına düşmesini beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve bence hızlıca bu fiyatlara gerileyecektir. Evet, şu anda 3000 liranın üzerinde geziniyor ama bence 3000 lirayı bu ürüne ayırmayın derim. Çünkü sunduğu donanım hakikaten bu fiyata edecek düzeyde değil. Ama stabil çalışması benim için önemli ve Xiaomi'nin kurduğu bu TV Box sistemine de aşinayım diyorsanız alınabilir. Ama mevcut şartlar altında mantıklı bir çözüm değil. Fiyatının düşmesini bekleyerek size tavsiye edebilirim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.